Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25'te 1403, Hicri Gamer 13 Recep 1446 ve Miladi Takvim'le 14 Ocak 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından günün siyasi yorumları, din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, mezardan kartpostallar, gençlik geferi ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran petrol ihracatı rekor kırdı. Pakistan yeni sınır kapısının açılması için İran'a teşekkür etti. İran kültür ateşesi iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Kremlin sözcüsü Rusya'nın İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamaya önem verdiğini belirtti. Bazı batılı ülkelerin 17 bin İranlının katilini desteklemesi İran tarafından cevapsız kalmayacak. Şimdi haberler. Batı'nın yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol ihracatı durmak bir yana rekor kırdı. Sahabın Fars Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre, nükleer İran'a karşı birlik örgütünün açıklamasına göre Batı'nın yaptırımlarına rağmen İran'ın 2024 yılındaki petrol ihracatı 2023 yılına göre %10.7 artışla 587 milyon varile ulaştı. Nükleer İran'a karşı birlik örgütü son yıllarda İran ile nükleer diğer ülkeler arasındaki ticareti engellemek için elinden geleni yapan bir kuruluştur. Bu örgüt, Çin'in İran'ın en büyük petrol alıcısı olduğunu belirterek, ihracattaki artışın İran'ın uluslararası kısıtlamaları aşarak petrol ihracatına devam etme konusundaki artan yeteneğini gösterdiğini kabul etti. Rapora göre Çin, 2024 yılında İran'ın toplam petrol ihracatının %91'ini oluşturan 533 milyon varil petrol ithal etti. Bu 2023 yılına göre %24'lük önemli bir artış olup çoğunlukla Shandong eyaletindeki bağımsız rafinerileri olarak bilinen rafinerilerin talebi nedeniyle gerçekleşti. Bu örgüt 2024 yılına ait veriler İran'ın uygulanan yaptırımlara hızla uyum sağladığını gösteriyor şeklinde ifade etti. Bu Siyonist lobi raporunda İran'ın petrol taşımacılığında yabancı bayraklı tankerlere katılım gösteren tankerlere yönelik yaptırımlar karşısında 2024 yılında kendi tankerlerine daha fazla güvendiğini belirtti. Pakistan Başbakanı iki ülke arasında yeni bir sınır kapısının açılması için İran'ın işbirliğine teşekkür etti. Sağab kanalının İran'dan naklen verdiği habere göre Şahbaz Şerif, Çetkekok sınır kapısının açılışına işaret ederek, bu gelişmenin iki komşu ülke arasındaki yasal ticareti geliştireceğini belirtti. Pakistan Başbakanı ayrıca şunları vurguladı. Bu sınır kapısının açılmasıyla İran ile yasal ticareti geliştirirken aynı zamanda kaçakçılığı da önleyebileceğimize inanıyoruz. Pakistan hükümeti pazartesi günü ortak ticaretin kolaylaştırılması, istihdam fırsatlarının yaratılması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Çetki, Beluchistan eyaleti ve Kuk, İranistan ve Beluchistan eyaleti noktalarında dördüncü bir sınır kapısının açılması için nihai talimatı verdi. Pakistan hükümeti İran ile yeni bir sınır kapısı açma amacının iki komşu ülkenin sınır bölgelerinde yaşayan insanları, geçim kaynaklarını desteklemek, ticaret hacmini artırmak, özellikle de kaçakçılık şeklinde yasa dışı ticareti durdurmak için istihdam fırsatları yaratmak olduğunu belirtti. 2024 Mayıs ayında Pakistan, İran ile ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Teftan ve GAB'd ortak sınır kapılarının faaliyetlerini 24 saat boyunca sürdürmeye başlamıştı. İran Kültür Ateşesi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemine vurgu yaptı. İran Kültür Ateşesi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemine vurgu yaparak bu ilişkileri güçlendirmek için en önemli ve etkili alanlardan biri sanattır. Özellikle hat, tesip, minyatür gibi geleneksel sanatlarda iki ülke arasında çok sayıda ortak nokta bulunmaktadır açıklamasında bulundu. İran'ın haberine göre İran Kültür Ateşesi'nin de katıldığı açılışta sanatçılar tarafından hazırlanan hat, tesif ve minyatür eserlerinin sergilendiği Mevlana Şiirleri sergisi Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İran Kültür Ataşesi Sayın Seyyid Kasım Nazimi, bu sergi İran-Türkiye Kültürel İşbirliği'nin değerli bir göstergesidir diyerek serginin önemine vurgu yaptı. Nazimi, Mevlana Şiirleri sergisinin İran ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişleri artırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. İran-İslam kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için özel bir çaba gösterdiğini işaretle, kültür ve sanat ekonomisinin geliştirmesi ve bu alanda iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Muhtari serginin İran halk sanatını ve Mevlana'nın ölümsüz şiirlerini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu etkinliğin İran ve Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Demirci, üniversitenin temel amaçlarından birinin sanatçılar yetiştirmek olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin de bu amaç doğrultusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Demirci, İran İslam Kültür ve Sanatları Birliği'ne teşekkür ederek bu önemli sergiyi üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kremlin sözcüsü, Rusya'nın İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamaya büyük önem verdiğini belirtti. İran Haber Ajansı'nın RIA Novosti'den naklen aktardığına göre Dmitry Peskov, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada bu anlaşmanın imzalanması İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Pezeşkiyan'ın yaklaşan ziyaretinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Bizim için bu çok önemli bir olay ve buna büyük önem veriyoruz dedi. Kremlin, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi ziyarette bulunacak olan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Kremlin açıklamasında Putin ve Pezeşkiyan görüşmesinde ticaret ve yatırım, ulaşım ve lojistik insani alanlar gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi perspektifinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor ifadesine dikkat çekildi. Kremlin ayrıca görüşmelerin ardından Vladimir Putin ve Mesut Pezeşkiyan Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacak ve basın mensuplarına hitap edecek diye ekledi. İran'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 28 Ocak Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından Moskova'da imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının hiçbir ülkeye karşı yapılmadığını ifade etti. Lavrov, çarşamba günü Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında İran ile Rusya arasında yapılacak stratejik anlaşma ile ilgili olarak bu anlaşma tıpkı Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma gibi hiçbir ülkeye karşı değil ve yapıcı bir niteliğe sahip. Amacı Rusya ve İran'ın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki dostlarımızın yeteneklerini güçlendirmektir açıklamasında bulundu. Lavrov, anlaşmanın ikili ilişkilerde ekonomik alışverişleri hızlandırmayı, sosyal sorunları çözmeyi ve güvenilir bir savunma kapasitesini sağlamayı amaçladığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Paris'te münafıklar terör örgütünün düzenlediği toplantının ardından Fransa'nın terörizme karşı hoşgörülü ve seçici yaklaşımını suç olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Fransa'nın münafıklar terör örgütünün bir toplantısına ev sahipliği yapmasını terörizmi desteklemek ve Fransa'nın terörizme mücadele etmek için uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal etmek olarak kınadı. Fransa, 4-10 yıldan fazla bir süredir münafıklar terör örgütü liderlerine ev sahipliği yapıyor. Bu terör örgütü son zamanlarda bir grup batılı, başarısız ve kötü şöhretli politikacı ile bir toplantı düzenledi. Münafıklar terör örgütünün bu tür toplantılar düzenlemesindeki amaçlardan biri, batılılar özellikle de İran halkına karşı düşmanlıkta kiralık asker rolünü oynamaya devam etmektir. Münafıklar terör örgütü Irak'taki Baas rejimiyle işbirliği yaparak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı 8 yıllık dayatılan savaşta ve Iraklı Şiiler ve Kürtlere baskı yapmakta aktif rol oynadı. Eğer Amerika ve terörizmle mücadele iddiasında bulunan Avrupa ülkeleri münafıklar terör örgütünü desteklemeseydi bu örgüt çoktan tamamen yok edilmiş olurdu. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bir süre münafıklar örgütünü terör örgütleri listesinde tutmuşlardı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlıkları ve bu kiralık örgütü kullanmaları nedeniyle münafıklar örgütünün adını bu listeden çıkardılar. Reuters haber ajansı Trump'ın Ukrayna ve Rusya işleri özel temsilcisi Kate Caligon cumartesi günü Paris'te münafıklar terör örgütünün toplantısına katıldığını bildirdi. Kellogg daha önce münafıklar toplantılarında bulunmuş ve konuşma yapmıştır. Münafıklar toplantılarına katılan Amerikalıların uzun listesine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgüte her zaman araçsal bir bakış açısıyla yaklaştığı ve şimdi Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte Washington'un bu terör örgütünü İran'a karşı bir baskı aracı olarak kullanabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır. Siyonist rejim güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 33 Filistinliyi tutukladı. Sahabın İrna'dan naklen aktardığı habere göre Filistinli Tutsaklar Komitesi ve Tutsaklar Kulübü çarşamba günü tutuklananlar arasında daha önce İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin de bulunduğunu açıkladı. Rapora göre tutuklamalar, İsrail rejimi ordusu tarafından Nablus, Salfit, Ceni, Tul Kerem ve El Halil bölgelerinde gerçekleştirildi. Öte yandan Filistin online haber sitesi bir sağlık kaynağına dayandırarak çarşamba gecesinden sabahına kadar İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği bombardıman ve saldırılarda 20 Filistinlinin şehit olduğunu ve 71'den fazla Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Filistinli resmi kaynaklar 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki şehit sayısını 46.584 ve yaralı sayısını 109.731 olarak açıkladı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri Grönland Adası'nın satın alınmasına ilişkin konuşma izni verilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu. Ana tasarımcılar Amerikan Cumhuriyetçi Parti üyeleri Andy Ogles ve Diana Harsberger olan Grönland yasasını yeniden harika kıl başlığıyla sunulan bu yasa tasarısı Amerikalı yasa koyucular arasında dolaşıma girdi. Fox News bu tasarının tasarımcıları ve sunumcular arasında toplam 10 temsilcinin yer aldığını bildirdi. Tasarıda Amerikan Birleşik Devletleri'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ın görev yemin ettiği gün olan 20 Ocak'tan itibaren Grönland Adası'nı satın almak için Danimarka ile görüşmelere başlaması önerildi. Trump, Grönland Amerika'ya katılmasını istediğini açıkladı. Danimarka'yı bu adada vazgeçmeye zorlamak için Amerika askeri ve ekonomik güç kullanılmasını reddetmedi. Grönland yüzyıllardır Danimarka'nın egemenliği altındaydı. Bu ada şu anda yarı özel bir bölge olarak Danimarka'nın kontrolü altındadır. Son aylarda Grönland Başbakanı Mette Egli, Amerika'nın adayı satın alma baskısı artarken aynı zamanda Danimarka'dan bağımsızlık kazanma çabalarını da artırdı. Bu adanın satılık olmadığını ve geleceğine ilişkin kararın Grönland halkına bağlı olduğunu defalarca vurguladı. Trump, Grönland'ı satın almanın yanı sıra Kanada'nın Amerika'ya ilhak edilmesini ve Panama Kanalı'nın satın alınmasını da önerdi. Sırada bültenimizin son haberi var. Uluslararası Adalet Divanı pazartesi günü yaptığı açıklamada Küba'nın Güney Afrika'nın Gazze'deki İsrail rejiminin soykırımına karşı açtığı davaya katılmak istediğini duyurdu. Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni bir füze saldırısı, Gazze'de bir kadın gazetecinin şehit olması, Küba'nın İsrail'e karşı Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasına katılma isteği, Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası protestoların devam etmesi, Los Angeles yangınlarında 50 yağmacının tutuklanması, İran'ın binlerce yapay zeka destekli insansız hava aracını ordusuna eklemesi, İran'ın Venezuela'daki meşru hükümeti desteklemesi ve Güney Kore'nin Japonya ile tarihi gerginlikleri azaltmak için yakın işbirliği yapma kararı, Pars Today'in bu haber bülteninde yer alan son İran ve dünya haberlerinden bazılarıdır. Dünyada savaş suçlularının peşini düşünmesi devam ederken İsrail rejimi ordusunun üst düzey bir subayı gizli bir toplantıya katılmak üzere İtalya'ya yaptığı bir ziyarette bir insan hakları savunma kuruluşunun tutuklanması için yaptığı başvuru ile karşılaştı. El Alem'in bildirdiğine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri pazartesi gecesi işgal altındaki Yafa bölgesindeki hayati bir İsrail noktasını hedef alarak işgal altındaki topraklardaki mazlum Filistin halkını destekledi. Bu operasyon Filistin 2 balistik füzesi kullanılarak gerçekleştirildi. İsrail medyası Yemenlilerin füze saldırısı sonucu 11 İsrailli'nin yaralandığını bildirdi. Filistinli kadın gazeteci Ahlam Nafiz El Tulli, pazartesi gecesi İsrail rejiminin Gazze'nin merkezindeki Garfri kavşağına düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Ahlam Nafiz El Tulli, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı askeri saldırıdan bu yana şehit olan 204. gazetecidir. Küba, İsrail'e karşı Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasına katılmak istiyor. Uluslararası Adalet Divanı pazartesi günü yaptığı açıklamada Küba'nın Güney Afrika'nın Gazze'deki İsrail rejiminin soykırımına karşı açtığı davaya katılmak istediğini duyurdu. Divanın açıklamasında Küba'nın Uluslararası Adalet Divanı statüsünün 63. maddesini kullanarak Gazze'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesiyle ilgili davaya müdahale talebinde bulunduğu belirtildi. Kanada'nın Montreal, Fransa'nın başkenti Paris, Güney Kore'nin Ulsan ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki gibi dünyanın farklı şehirlerinde son günlerde Gazze'deki savaşı durdurmak için protestolar düzenlendi. Amerikalı yetkililer de Los Angeles'ta büyük bir yangının yaşandığı günlerde şehirdeki mahallelerde yanma ve sabotaj yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 50 kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanı ülkesinin Japonya ile 2. Dünya Savaşı dönemine ait tarihi meselelerden kaynaklanan gerginlikleri azaltmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek için yakın işbirliği içinde çalışacağını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Savunma Bakanı'nın katılımıyla İran ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanan ve üretilen binlerce stratejik gizli ve sığınak buzlar insansız hava aracının İran ordusuna eklenme töreni düzenlendi. Bu insansız hava araçları 2000 kilometreye kadar menzil, yüksek tahrip gücü, düşük radar kesiti sayesinde hava savunma sistemlerini aşma yeteneği, çok uzun uçuş süreci ve yapay zeka sayesinde baştan sona otonom çalışma gibi özelliklere sahip olup uzak hedeflere karşı görev yaparak keşif ve gözetleme kapasitesini artırmakta ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı gücünü güçlendirmektedir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İsrail komutanlarının ikinci Sinvar kabusu, Hamas'ın yeniden inşa hızı inanılmaz başlığı altında. Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Hamas hareketinin yeteneklerine dikkat çekerek hareketin merhum siyasi büro şefi Yahya Sinvar'ın şehadetinden sonra bile güçlenmeye devam ettiğini, yeni güçler topladığını ve İsrail rejimini savaş yıpranmasına sürüklemeyi başardığını belirtti. 18 Ekim 2024'te Hamas hareketi siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki Refah şehrindeki Tel Sultan mahallesinde İsrail askerleriyle çatışmada şehit olduğunu duyurdu. Şehit Yahya Sinvar 7 Ekim 2023'te İsrail rejiminin Filistin halkına ve kutsal mekanlarına yönelik saldırılarına yanıt olarak İsrail yerleşimlerine yapılan saldırıyla başlayan ve ardından İsrail rejiminin yıkıcı bir Gazze savaşını başlatmasına neden olan El-Aksa Tufanı operasyonunun komutanı olarak biliniyordu. Bu savaş 465 günün ardından on binlerce Filistinli şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlandı. Wall Street Journal, şehit Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi ve Hamas'ın üst düzey bir üyesi olan Muhammed Sinvar'ın kahramanlıklarına değinerek, Hamas'ın şimdi başında başka bir Sinvar var ve o Hamas'ı yeniden zirveye taşımak için çabalıyor diye yazıyor. Bu Amerikan medya kuruluşu Hamas'ın yetenekleri ve askeri gücüne dikkat çekerek Hamas hala yeni nesil yetenekli güçler yetiştiriyor ve Gazze'deki patlamamış İsrail mühimmatını kullanarak el yapımı bombalar yapabiliyorlar. Hamas bu araçları İsrail rejimine zarar vermek için kullanıyor. İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Gazze'nin kuzeyindeki Beit Ham bölgesinde 10 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Hamas da geçtiğimiz haftalarda İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlattı, diyor. Wall Street Journal şunları ekliyor. Muhammed Sinvar liderliğindeki yeni güçlerin işe alınması İsrail için yeni zorluklar yaratıyor. İsrail ordusu aylarca önce ilerlediği bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Bu döngü İsrail güçlerinin yorulduğunu ve İsrail esirlerinin hayatlarının tehlikede olduğunu gösteriyor. İsrail rejimi ordusundan emekli general Amir Avivi, Hamas'ın yeniden yapılanma ve güçlenme hızı İsrail ordusunun ilerleme hızından daha fazla. Muhammed Sinwar her şeyi yönetiyor, diyor. Hamas sözcüsü bu raporu ve yorumlara henüz yanıt vermedi. Wall Street Journal, Muhammed Sinwar'ın rolüne değinerek şöyle yazıyor. Muhammed Sinwar, Hamas'ı yeniden canlandırma çabalarının merkezinde yer alıyor. İsrail askerleri, Ekim ayında kardeşini öldürdüğünde Doha'da bulunan Hamas yetkilileri yeni bir lider yerine kolektif bir liderlik konseyi oluşturmaya karar verdi. Ancak Arap aracıların İsrail ile ateşkes görüşmelerinde belirttiğine göre Gazze'deki Hamas yetkilileri bunu kabul etmedi. Ve şimdi daha genç Sinwar'ın emri altında bağımsız hareket ediyorlar. Bu Amerikan gazeteci, gazetesi ayrıca şunları ekliyor. Muhammed Sinwar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu ve uzun yıllar kendinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu tahmin ediliyor. Yahya Sinwar gibi o da küçük yaşta Hamas'a katıldı ve Kassam Tugayları komutanı Muhammed Diyf'e yakın isimlerden biriydi. Muhammed Sinwar ağabeyi gibi 20 yıldan fazla İsrail hapishanelerinde kalmadığı için İsrail tarafından daha az tanınıyor. O daha çok perde arkasında çalışıyor. Ve Arap yetkililer ona gölge lakabını taktı. Yüksek rütbeli bir İsrail yetkili onu bulmak için çok çalışıyoruz, diyor. Siyasi analistlere göre Muhammed Sinwar Gazze'deki Hamas'ın en üst komutanı olarak biliniyor. Söz konusu Amerikan medyası Hamas'ın kesin güç sayısı hakkında şu bilgileri veriyor. İsrail ve Arap yetkililerinin belirttiğine göre Gazze'nin daha fazla bölgesini kontrol etmeye devam eden Hamas kaç tane güç kaybettiğini ve son zamanlarda kaç kişiyi işe aldığını belirtmedi. Wall Street Journal ayrıca Arap yetkililerine göre Muhammed Sinwar kalıcı bir ateşkes konusunda ağabeyinden daha inatçı olduğunu kanıtladı, diyor. Bu Amerikan medyasına göre İsrail'deki esirlerin serbest bırakılmasına yol açacak kalıcı bir ateşkese yönelik aylarca süren çabalar hala belirsizlikle devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda aracılar özellikle Mısır ve Katar Amerikan hükümetinin koordinasyonu ile Hamas yetkilileri ve İsrail yetkilileriyle görüşmeler ve temaslar yoluyla Gazze ateşkesi konusunda çabalarını yoğunlaştırdı. Muhammed Sinwar geçen yıl aracılara gönderdiği bir mesajda Hamas çok güçlü bir konumda ve kendi şartlarını sunabilir. Bu anlaşma kapsamlı değilse ve Gazze halkının acısına son veremiyorsa Hamas mücadeleye devam edecektir, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını
Tahran, dinlediniz. Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün 13 Recep Müminlerin Emiri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve doğum günüydü. Şimdi bugünün değeri ve önemiyle ilgili özellikle Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hayatı hakkında din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Hazreti Ali'nin varlığı Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra biliyoruz. İmamet İslam'ın rehberliğidir, liderliğidir. Ve İmam Ali aleyhisselam da bunun başıdır. İmametin evveli başıdır. Lideridir. Hem İslam'ın ilk doğuş günlerinde ki Hazreti Fahri Kainat evvel defa benzir eşiretekel agrabin buyruğunu öz akrabalarına, familylerine sunduğu zaman yine orada Hazreti Ali'yi görüyoruz. Ki Hazreti Ali aleyhisselam peygambere ilk cevap veren olmuştur ve o günden itibaren İslam ile İslam'ın hayata geçirilip genişlemesi, büyümesi ile ilgili her şekilde, her tarzda gayret sarf etmiştir. Fikriyle, hareketiyle, varlığıyla fedakarlık etmiştir. Ki oradan devamla o 13 yıl Mekke döneminde Hazreti Ali her yerde peygamberimizle beraber olmuştur. Namaz kılarken olmuştur. İlk namaz kılan Hazreti Ali'dir. İlk Müslüman olan Hazreti Ali'dir. Ve bütünüyle peygamberle beraber İslam'ın hayata getirilmesi için o genç yaşında fedakarlık etmiş. Ondan sonra da hicrete giderken hayatını hiçe sayarak peygamberin yatağında yatmıştır. Efendim hicretten hemen hicrete devam ederlerken peygamberimiz hazretlerinin yine emanetleri Hazreti Ali'ye tevdi edilmiş. Hazreti Ali'ye bırakılmıştır. Yani biz o 13 sene zarfında da Hazreti Ali'nin fedakarlıklarını biraz belki de tarihin sayfalarında az görülmüştür. Ama o 13 sene zarfında da Hazreti Ali aleyhisselam Mekke döneminde bütün fikriyle, zikriyle, her şeyiyle peygamberimizin yanında olmuştur. İslam'a katkıda bulunmuştur. Hicret dönemine gelince efendim hicretteki savaşlarda savaşların en korkunç anlarında başarının, zaferin altına imzasını Hazreti Ali atmıştır. Canını koyarak. Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, bütün savaşlarda canıyla, malıyla Hazreti Ali aleyhisselamı görmekteyiz. Ki görüyoruz Hazreti Ali aleyhisselam Hayber'de, Hendek'te, Uhud'da, Bedir'de, Huneyn'de ki İslam dininin ayakta kalması için elinden geleni yapmıştır, canını vermiştir ki la feta illa Ali, la sayfa illa Zulfikar kelimesi de bu ilahi bir mesaj ile Hazreti Ali hakkında söylenilmiştir. Yani biz Hazreti Ali'yi anlatmaya kalkmak durumunda olsak biraz tabiatıyla fazla ileri gitmiş oluruz. Fazla bir şey söylemiş oluruz. Çünkü bizim hakkımız Hazreti Ali'yi anlatabilmek için binlerce kitap yazılmış, binlerce efendim makaleler yazılmış. Bu konuda İslam'ın belki de hakkında, İslam ümmetinin içinde hakkında kitap yazılan en büyük şahsiyet Hazreti Ali olmuştu. Onun için Hazreti Ali aleyhisselamın varlığı İslam dininin ayakta kalmasına, yaşamasına sebebiyet vermiştir. Hazreti Ali'nin hem o kahramanlığı, o fedakarlığı, ayrıca ilmi yüceliği Nehzül Belaga incelendiği zaman görülüyor. İlmi faziletinin yüceliği Nehzül Belaga'yı biz böyle iyice tahlil ederek incelediğimizde anlıyoruz. Görüyoruz ki Nehzül Belagesi de efendim Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam ümmetinin içerisinde en çok önem verilen kitaplardan biri haline gelmiş. Muhammed Abduh tefsir yazmış. Efendim burada yüzlerce tefsir yazılmış Nehzül Belaga hakkında. Halen Nehzül Belaga'nın da bazı sırlarına erişilememiş. Bu Hazreti Ali aleyhisselamın hem ilmi seviyesinin yüceliğini anlatır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın idarecilikte Kufe dönemindeki o 4 yıl 8 ay ya da 5 yıllık adilce idaresi hala anlaşılamamış. Yani o idare iyi analiz edilir ise, iyi tahlil edilirse, tarihi süreç çok güzel bir şekilde irdelenirse, Hazreti Ali Aleyhisselam dünya milletlerine idarecilikte ders vermiştir, öğüt vermiştir, yol göstermiştir. Hala onlar anlaşılamamış. Onun için bu doğum günü inşallah biz diliyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu kutlu doğum günü inşallah İslam ümmetine özellikle uyanma getirir. İslam ümmetinin İslam'ı çok iyi anlayabilmesine vesile olur. İslam ümmetinin kardeşliğine, kenetlenmesine, birbirine tam manasıyla sahip çıkmasına vesile olur. Ve dünya milletlerine de adalet hususunda, hümanizm hususunda, insancılık hususunda ders vermiş olur diye düşünüyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın zaten varlığı, dünyaya gelişi, o Kabe'nin evinde dünyaya gelişi birçok şeyi anlatan bir olgudur. Çok şeyi anlatan olgudur. Hazreti Ali'nin Kabe'nin beytin içerisinde, Kabe'nin içerisinde dünyaya gelmesi öbür olayları hiç anlatmamıza gerek bırakmayacak mucizevi bir harekettir. Onun için Hazreti Ali Aleyhisselam'ın inşallah doğumu hayır getirir, sağlık getirir, birlik getirir, beraberlik getirir, barış getirir. Dünyamıza rahatlık getirir ve bizleri de Allah-u Teala'ya başarıya götürür diye düşünüyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, röportajımızda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladet ve kutlu doğum günü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Bir dahaki yayında ve programda buluşana dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Bosna halkının 1990'lı yıllardaki yaşamından bahsedeceğiz. Bu koleksiyon Emir Sullag için kitabından alınmıştır. Srebrenica şehrinde büyümüş ve bu Müslüman şehrin sakinlerinin Sırp ordusu tarafından katledilmesine tanık olan birisi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te Bosna halkının 1990'lardaki yaşamını ele alıyoruz. Bu koleksiyon Emir Sullag için kitabından alınmıştır. Hedefimiz ise bu bölgenin insanlarına karşı işlenen bu büyük suçun bilinmeyen yönlerini ele almaktır. Bu sohbetimizde bu acı hatıraları ve deneyimlerini hikayeleştirerek 30 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bu büyük vahşetin bir kısmını aktarmak istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde toplu ölümlerden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Halk Potocari'yi taşındığında Sırplar şehri ele geçirmişti. Potocari, Bratunac ile Srebrenica arasındaki bir yerdedir. Yugoslavya'nın sosyalist hükümeti burayı bir sanayi bölgesi olarak seçmişti. Bazıları oraya yürüyerek gelmiş ve üssün girişinin önünde Hollandalı birlikler toplanmıştı. Birleşmiş Milletler kamyonlarıyla Srebrenica'dan çok sayıda kişi oraya gelmişti. Herkes kamyonun arkasındaki demir parmaklıklara asılıyor ya da kamyon kabininde üst üste oturuyordu. Bu şartlarda askerlerin araba kullanması da pek kolay olmuyordu. Oraya vardıklarında kamyonların arkasından atladılar. Üç fabrika binası arasındaki küçük bir alanda toplandılar. Gecenin soğuğundan korunmak için terk edilmiş fabrika alanına girmek için izin istediler. Çok sayıda kişi dışarıda kaldı. Bazıları battaniyelere sarılıp orada bulunan hasarlı ve arızalı otobüslerin yanında yatıyorlardı. 11 Temmuz günü gelen herkes şehrin düşüşünün haberini veriyordu. Dış dünya ve kendi koşullarıyla tuhaf bir şekilde uzlaşmaya varmışlardı. Kendi kendilerine yarın gün doğumuna kadar her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorlardı. NATO uçaklarının sesi üstlerindeki gökyüzünü ikiye bölüyordu. Öğleden sonra saat yaklaşık 2 civarındaydı. Aynı zamanda Hollandalı askerler mültecilerin kampa girebilmesi için başka bir giriş daha oluşturdular. Sırpların hedefinde olduğu için ana girişten girmek imkansızdı. Sırplar tarafından görülmesinler diye demir korumaları gözden uzak bir yere koymak zorunda kaldılar. Hollandalı subaylardan biri beni çağırdı. Bana orada kalmamı ve içeriye gelen insanlara rehberlik etmemi söyledi. Ayağa kalkıp onlara yolu gösterdim. Birkaç yüz metre ileride bir giriş vardı. Oraya ulaştıklarında başka biri onların nereye gidecekleri konusunda yönlendiriyordu. Önümden kaç kişi geçti bilemiyorum. Belki 500 veya 600 ailesinden ayrılmak istemeyen kadın, çocuk ve erkek. Hepsi oraya girmek istiyordu. Zira çitin bu tarafında yerlerinin daha güvende olacağını zannediyorlardı. Dışarıda kalsalar top ve tanklarla birkaç yüz metre ötedeki evleri hedef alan Sırpların hedefinde olacaklarını düşünüyorlardı. Her bir patlama sesi ve çevredeki evlere isabet eden mermilerin oluşturduğu siyah tozun yükselmesiyle birlikte kalabalığın çığlıkları da yükseliyordu. Herkes paniğe kapılmıştı. Kalabalık bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturuyor. Fakat sonunda gidecek bir yer olmadığının farkına varıyordu. Akşama doğru bir asker yanıma geldi ve kendisine yardım etmemi istedi. Sanki girişte çok sayıda insan var ve onların ne dediğini anlamıyor. Onunla ana kampa kadar 100 metre kadar ilerledim. Orada genç bir oğlan ve kız duruyordu. Yaklaştıkça yüzleri bana tanıdık gelmeye başladı. Her ikisi de çok korkmuştu. Genç benden sadece birkaç yaş büyüktü. Benden kampa girebilir miyiz diye sordu. Onlara şöyle bir baktım. Yanıtlarımın hiçbirinin doğru olmayacağını biliyordum. Ama yine de gücümü toplayıp bana söylediklerini onlara da anlattım. Gelebilirsiniz ama size garanti vermiyorum. Çünkü ben bile neler olabileceğini tahmin edemiyorum. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve ne yapacaklarını sordu. Ben ise sessizce sadece onları seyrediyordum. Kız kocasına sarıldı. Çok üzgünüm dedi. Sonra da dönüp gittiler. Bir süre sonra adam öldürüldü. Eşi de birkaç yıl sonra tekrar evlendi. Savaştan sonra onu birkaç kez daha gördüm. O kıvırcık saçlarıyla her daim gülümsüyordu. Her zaman o anda beni rahatlatacak kelimeler bulabilmeyi arzu ediyordum. Fakat artık güzel sözlerin söylenme zamanı değildi. Tekrar geri döndüm. Aynı memur beni orada bekliyordu. Bana kamptan ayrılıp yeni gelen insanları yerleştirmek için askerlere yardım etmemi istedi. Ben de oraya gittim. O sırada askerlerden biri bana bir hoparlör verdi ve oradaki insanlara izdiham yapmamalarını, hepsinin içeri girmesinin imkansız olduğunu, aynı zamanda da korkmamalarını, soğukkanlı olmalarını söylememi istedi. Yüzlerce cevapsız soruyla bana gelen yüzlerce insanın arasında büyük annem ve büyük babam da vardı. Büyük babamın astımı vardı. Uzun yolculuk onu çok yormuş, beti benzi atmıştı. Büyük annemin yüzü üst üste giydiği eşarp ve giysilerden dolayı kıpkırmızı olmuştu. Hoparlörü bırakıp orada bulunan askere, onların büyük annem ve büyük babam olduklarını ve onları kampın içine almak istediğimi söyledim. Birkaç yüz metre aşağıdaki girişin önünde iki asker daha duruyordu. İçeri girmeme izin verdiler. Onları kampa kadar götürdüm. Bir fabrikanın koridorunu geçip bir sonraki salona ulaştık. Orada şehir hastanesinden oraya yeni nakledilen yaralılar yerlerde yatıyorlardı. Duvarda lambanın ışığı hayalet gibi titreşiyordu. Onları fabrikanın sonuna kadar götürdüm. Orada daha büyük bir alan vardı. Elbette orayı da birkaç yüz kişi işgal etmişti. Onlara çok yakında döneceğimi söyledim. Ama aslında bu büyük babam ve annemi belki de son görüşüm olacaktı. 2002 yazında cesedinin kalıntıları Zornik yakınlarındaki bir toplu mezarda bulunarak Saraybosna'ya götürülmüştü büyük babamın. Tekrar yerime geri döndüm. İnsanların sayısız sorularına nasıl yanıt vereceğimi bilemiyordum. Yarın oradan sağ salim çıkabileceğimizi garanti edemiyordum. Her birimizin aklında yarın düşüncesi vardı. İnsanların arasında yürüyüp durdum. Tanımadığım yaşlı bir adam bana minnettar bir bakışla bakıyor. Bir başkası da endişeli bakışlarla bakıyordu. Sanki kendilerini güvende hissetmek ve acılı hallerine çözüm bulmak için gözlerimin içine bakıp benim onayımı almak istiyor gibilerdi. Güçlü yabancı askerlerle konuşabildiğim için onlara hayatları konusunda güvence verebileceğimi zannediyorlardı. Fakat ben omuzlarımdaki bu ağır yükü nereye kadar götüreceğimi, ne yapacağımı dahi bilemiyordum. O yükle, omuzlarımdaki ağırlıkla nereye gideceğimi bilemiyordum. Bakışlarına öylece, çaresizce bir karşılık verdim. O sırada yakınlarımdan birini gördüm. Ayağında sadece çorap vardı. Sanki şehrin düşüşü onun hazırlanmasına fırsat vermemiş gibiydi. Üzerinde yazlık ince bir gömlek vardı. Kıpkırmızı, ıslak gözlerle bana Hattuşçeli'de mi yoksa ormana mı gitmesi gerektiğini söyledi. Neden bilmiyorum ama sorusuna bir an bile düşünmeden, eğer şimdi yürürse muhtemelen hayatta kalabileceğini söyledim. Bizden 5 kilometre uzakta bulunan ve Potoçar'ın yukarısındaki tepelerde Sırpların mevzilerinden geçmeye hazırlanan bir grup insana ulaşabileceğini söyledim. O gece nasıl uyuduğumu hatırlayamıyorum. Sabah odadan çıktım. O gün benim kader günümdü. Ne ben ne de bir başkası ne yapacağını bilmiyordu. Birkaç saat bekledik. Sonra bana Birleşmiş Milletler misyonunda görev yapan tüm yerel halkın bir listesini yapmam talimatı verildi. Ayağa kalkıp kamptaki diğer adamların bir listesini hazırlamaya koyuldum. Liste hazırlamakla meşgulken birden öğle vaktinin çoktan gelip geçtiğini fark ettim. O ana kadar anladığımız tek şey, Sırpların erkekleri kadın ve çocuklardan ayırmalarıydı. Otobüsler kadın ve çocukları Bosna ordusunun kontrolündeki bölgeleri götürürken, erkekler de kamyon ve otobüslerle Bratunlatis'e götürülüyordu. Yerel halkın listesini hazırlamak aslında Sırp subayların bir isteğiydi. Bu insanların güvenliğini sağlamanın tek yolunun bu olabileceğini düşünüyorduk. Hollanda kuvvetleri nihayet halkı Sırplara teslim ettiğinde isimlerinin Birleşmiş Milletler raporlarında kayıtlı olmasıyla ilgilenmiyorlardı. Adamlara isimlerini sorduğumda korkuyla bana bakıyorlardı. Doğum yıllarını, yerlerini yazıyordum. Sık sık çalışmalarımla ilgili sorular soruyorlardı. Bazen şahsi bilgilerini vermekten kaçınıyorlardı. Sırpların muhtemelen insanların arasında suçlu olup olmadığını kontrol etmek istediklerini söyledim. Allah da biliyor ya, sözlerime kimse pek inanmadı. Fakat onları ailelerinden ayırmak için dışarıda bekleyen askerlerin bulunduğunu onlara söyleyemedim. Birkaç saat sonra nereye götürüleceklerini bilmeden kamyona binmek zorunda kalacak ve bir daha asla çocuklarını göremeyeceklerdi. Listede 239 kişinin ismi yazılmıştı. 239 kişi aç, susuz, yorgun, ölesiye korku ve endişeli. Teneke çatı altında gece soğuktan donup, gündüz sıcaktan yandılar. 239 kişilerdi. Hepsi de öldürüldü. Sırplar böyle bir listenin olduğundan haberleri bile yoktu. Haberleri olsa da hepsini öldüreceklerdi. Akşam saatlerinde büyük bir insan konvoyu karanlığın ortasından çıkıp çıkış kapısına doğru yöneldiler. Silahlı Sırp askerleri üssün dışında bekliyordu. Meslektaşım Hasan sandalyede otururken dizlerini toplayıp başını dizlerine yasladı. Patronumuz Franken, Hasan kardeşimizin adının Birleşmiş Milletler mürettebat listesine dahil edilmesi yönündeki tüm ricalarımızı reddetmişti. Hasan başını dizinin üzerinden kaldırıp hıçkırıklarıyla sessizliği bozdu. Kardeşi yerde yatıyor, hareket etmiyordu. Çok yakında veda vaktinin geleceğini biliyorduk. Ta ki Muhammed konuşana kadar. Ben gittim. Başkalarına ne olduysa bana da o olur. Yerden kalktı. Artık kararını vermiş gibiydi. Ayağa kalkıp yürümeye devam etti. Hasan da onunla birlikte gitti. Kapının eşiğinde durup onların gidişatını izledim. Hiçbir şey yapamıyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Öylece durup Hasan'ın kardeşine sarılışını izledim. Fabrika salonunun yarı karanlık atmosferinde veda etme anı sona ermişti. Bu alanın sonunda yalnızca büyükçe bir kapı görülüyordu. 10 gün sonra Zagreb'deydik. Hollandalı askerlerin konvoyu Srebrenica ve Pozçari'den ayrılan son konvoy oldu. Zagreb gezisi 2 gün sürdü. Orada Birleşmiş Milletler güçlerinin bulunduğu yerde 239 kişinin isimlerinin bulunduğu listesinden kimsenin haberdar olmadığını anlayınca şaşkına döndük. Kimse neden bahsettiğimizi bilmiyordu bile. Liste 6 ay sonra bulundu. Bu kişilerin isimlerinin listesi o dönemde kullanılmayan kağıtlar arasında tutuluyordu. O zamanlar artık hiçbir anlam ifade etmiyordu bu liste. Cansız bedenleri uzun süredir vadilerde ya da spor sahalarındaki toplu mezarlarda, yol kenarlarındaki çayırlarda çürüyüp gidiyordu. İşte bu da 8372 Boşnak'ın başına gelen, dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın Sırplar tarafından ihmalin gölgesinde yaşanan en büyük trajediydi. Organizasyonlar ve solumlu uluslararası kuruluşlar da bunların arasında yer aldı. Yaklaşık 30 yıl sonra Bosna Hersek halkı o günlerin acısını, bu soykırımın Sırp komutanlarına verilen cezaları hala unutamadı. Bu trajedinin Uluslararası Adalet Divanı da dahil olmak üzere çeşitli mahkemeler tarafından duyurulmasından 10 yıl sonra kurban ailelerinin onarılamaz yaraları hiçbir zaman iyileşmedi. Evet arkadaşlar, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün sizlere Sırpların Srebrenica'daki soykırımından bahsettik. Bu sohbetimizde 1990'lı yılların başında Bosnalı Müslümanlara karşı yaşanan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük insanlık trajedisine yol açan olayları bir nebze de olsa sizlere aktarmış olduk. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatle bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir. Biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizde ayaktayızdır. Aslında gerçek şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunlarıyla baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçeğe Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldiği gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkaları için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkeleri ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslami Club rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilcileri olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâğa öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.